Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Allah izin verirse bugün selef kelimesi ne demektir? Selefilik ne demektir? Selefin menheci nedir? Bu konulara giriş yapacağız. Selefin sözlük, lügat anlamı İlim, iman, fazilet ve ihsan gibi bir şeyi iyi yapmada yani bunun gibi hususlarda öne geçen, ileride olan demektir. İbn-i Manzur, Lisanul Arab'da selefi şöyle tarif ediyor. Yaş ve fazilet yönünden senden üstte olan önceki ataların ve akrabalarındır. Bundan dolayı tabiilerin ilk dönemine selefi salih denilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kızı Fatıma-tü Zehra radıyallahu anhaya ben senin için ne iyi selefim buyurmuştur. Bu da bu anlamdadır. Sahih Müslim'de gelir bu hadis. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep radıyallahu anha vefat ettiğinde şöyle dediği rivayet edilmiştir. Salih selefimiz Osman bin Ma'zun'a katıl. Bunu Ahmet bin Hanbel tabakatında İbn-i Sa'd rivayet etmiştir. Şeyh Ahmet Şakir sahih olduğunu söylemiştir. İstilah manası ise özellikle sahabeleri tabiini içine alan bir niteliktir. Kaşani Tahrirul Makale min Şerhir Risale isimli eserinde şöyle demiştir. Selefi salih ilimde derinleşen Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla hidayete eren ve onun sünnetini muhafaza eden ilk nesildir. Allah Azze ve Celle peygamberine sahabe olmaları ve dinini ayakta tutmaları için onları seçmiştir. Ümmetin önderleri onlardan razı olmuşlar. Onlar Allah yolunda hakkıyla cihad etmişler. Ümmete nasihat etmek ve faydalı olmak için ellerinden geleni yapmışlar. Allah Azze ve Celle'nin rızası için de cihad etmişlerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle kitabında Fetih Suresinin 29. ayetinde şu sözüyle övüyor onları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Haşir suresinin 8. ayetinde bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir buyurulur. Allah Azze ve Celle ayette muhaciri ve ensarı zikrettikten sonra onlara tabi olanları övmüş ve hepsinden razı olduğunu belirtmiştir. Onlara muhalif davrananları, aykırı davrananları ve başkalarının yolundan gidenleri de azap ile tehdit etmiştir. Nisa suresinin 115. ayetinde şöyle buyurulur. Kim kendisine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu geldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Salih selefin naklettiklerine uymamız, yaptıkları şeylerde onları örnek almamız ve onlar için af dilememiz gerekir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Haşir suresi 10. ayetinde. Bunların arkasından gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Evet, önceki ve sonraki kelamcılar yine bu ifadeyi, bu tanımı doğrulamışlardır. Mesela Gazali, İlcamul Avam an İlmil Kelam isimli eserinde selef kelimesini tarif ederken sahabe ve tabiinin mezhebi diyerek tarif etmiştir. Beycuri de Şerhu Cevheret Tevhid isimli eserinde Seleften kastedilen önceki peygamberler, sahabiler, tabi'in ve onlara tabi olanlardır şeklinde tanımlamıştır. Evet, beğenilen dönemlerdeki alimler sahabe devrine ve onların yoluna delil olması için bu terimi, selef kelimesini kullanmışlardır. İmam Buhari, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Raşid bin Sa'd şunu söyledi. Selef, daha iyi koştuğu ve daha cesur olduğu için erkek hayvana binmeyi severdi. Yolu aynen izlerler ve baştan başa geçerlerdi. Hafız İbn Hacer, Buhari'nin kullandığı bu selef kelimesini şu şekilde açıklamıştır. Yani sahabe ve onlardan sonrakiler. Burada kastedilen sahabilerdir. Zira Raşid bin Sa'd tabiindendir. Ona göre selef kuşkusuz sahabelerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine İmam Buhari şöyle bir bab başlığı koymuştur. Selefin evlerinde ve yolculuklarında sakladıkları yiyecek, et ve buna benzer şeylerle ilgili bab. Yine burada sahabileri kastetmiştir. Buhari başka bir yerde şöyle diyor. Ez-Zühri, Allah rahmet eylesin, fil ve başkası gibi ölü hayvanın kemiklerinden tarak ve yağdanlık yapıp kullanan ve bunda sakınca görmeyen birçok selef alimine yetiştim demiştir. Evet, bu nakli veriyor ki Zühri tabiindendir. Onun selef dediği de sahabedir. Müslim'in Sahih'in mukaddimesinde Muhammed bin Abdullah tarikinden şu rivayet gelmiştir. Ali bin Şakik'in şöyle dediğini duydum. Abdullah bin el-Mübarek'in insanların önünde şöyle dediğini duydum. Amr bin Sabit'in hadisini terk edin çünkü o selefe hakaret ederdi. Buna göre burada da kastedilen sahabilerdir. İmam Evzai rahimeullah şöyle diyor. Sünnetten ayrılma. Herkesin durduğu yerde dur. Onların söylediklerini söyle. Onların kaçındıklarından kaçın. Salih selefinin yolundan yürü. Çünkü onlara yeten sana da yeter. Evet, burada Evzai herkes ile sahabileri, yine salih selef sözüyle sahabileri kastetmiştir. Bu sebeple selef kelimesinin ıstılah olarak kullanılması bu manadadır. Başka bir anlama gelmez. Zaman yönünden selef, en hayırlı asırlara, en hayırlı nesillere, onların örnek alınmaya ve uyulmaya en layık olanları için kullanılır. En hayırlı asırlar, mahlukatın en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle hayırlı oldukları tasdiklenenlerdir. Evet, hadiste şöyle gelmiştir, mütevatir bir hadiste. En hayırlı insanlar benim kuşağımdakiler, yani sahabiler, sonra onlardan sonrakiler, yani tabiiler ve onlardan sonrakileridir. Yani tabiinin tabiini, tebeüt tabiin. Daha sonra bazı insanlar gelir ki birinin şahitliği yeminini, yemini de şahitliğini geçer. Fakat zamanla ilgili sınırlama selef kavramını tarifte önemli değildir. Çünkü o zaman diliminde birçok sapık fırka ve bidatin ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela tebeüt tabiin dönemlerinde. O kişinin o dönemde yaşamış olması, kitap ve sünneti anlamada sahabe olmadığı sürece selefin yolunda olduğu hükmüne varılması için yeterli değildir. Bundan dolayı alimler selefi salih kaydını koymuşlardır. Yani sadece selef dememişler, selefi salih ibaresiyle bunu desteklemişlerdir. Böylece selef denildiğinde sadece zaman yönünden önce olma kastedilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı ve iyilikle onlara uyanlar, tabi olanlar da kastedilir. Evet, artık bu kelime inanç ve menheçteki sağlamlığı İhtilaf ve ayrılığa düşmeden önceki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ashabın uyguladığı şekilde koruyan kimseye kullanılır. Selefiye ise selefe nispettir. Bu yeni bir mezhep çıkarmak değil, doğru bir yolda beğenilen bir intisaptır. Yani sahabeye ve tabiine nispet edilmektir. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, Mecmu'ul Fetava'da şöyle diyor. Selefin mezhebini ortaya çıkaran, kendini selefe nispet eden kimse ayıplanmaz. Bilakis bunu ondan ittifakla kabul etmek gerekir. Selefin mezhebi haktan başka bir şey değildir. Bilenlerden ama saptıranlardan bazıları selefiye denilince şöyle zannedebilirler. O kendisini tek İslam cemaatinin içinden çıkarmış yeni bir cemaatin Tek İslam cemaatinden çıkarılmış yeni bir cemaatin bir çerçevesidir. Böyle zannedebilirler. Böylece kendisine sadece bu ismin manasından belirli bir kavram edinir ve ruhi yapısı ve ahlaki ölçüleriyle onlardan ayrılır. Mesela Ramazan el-Buti'nin Es-Selefiyyetu Merhaletun Zemaniyyetun Mübareketun La Mezhebun İslamiyyun adlı kitabında, yani Türkçe ifadesiyle Selefiye sadece bir mübarek bir zamandan ibarettir. İslami bir mezhep değildir adını verdiği bir eserde tahriflerde bulunmuştur. Bu kitabın dışı rahmet gibi gözükse de içi azaptır. Selefin ilmi alma, istidlal ve istinbat konusundaki ilmi menhecini iflas ettirmeye çalışmış. Onları ancak kitabı bilmeyen ümmiler seviyesinde kabul etmiştir. Selefiye dönemini tarihte gelip geçmiş ve sadece hatıraları olan bir dönem olarak nitelemiştir. Selefe nispet edilmenin bidat olduğunu iddia etmiştir. Vaki olmuş bir şeyi inkar etmiştir. Halefin mezhebinin, yani sonrakilerin mezhebinin doğru olduğunu ispat etmek için Selefin menhecinde birleşilmesini iddia etmiş ve meseleyi Halefin mezhebini hevanın, bidatların, arzuların, şahsi arzuların saptırıcılığından koruyucu olduğunu kabul etmeye götürmüştür. Evet, Selef yolunda buna dair, yani belli bir zamanla sınırlanmasına dair bir şey yoktur. Çünkü Selefiye eski uygarlıklardan ve birçok fırkanın geride bıraktıklarından, çöplüklerinden süzülmüş, bütün mükemmelliğiyle beğenilen Selefin kitap ve sünnetteki nasları anlayışına göre yine bu kitap ve sünneti içinde bulunduran İslam demektir. Böyle bir zanlı ancak ilk döneme ulaşıncaya kadar ümmetin tarihine kök salmış bu mübarek ve temiz kelimeden hoşlanmayanların kuruntuları meydana getirmiştir. Hatta bu kelimenin İngilizlerin Mısır'ı işgal ettiği günlerde önderliğini Cemalettin Afgani ile Muhammed Abduh gibi isimlerin yaptığı reform hareketin ürünü olduğunu da iddia edenler vardır. Evet, bu iddia hakkında şunları söyleyebiliriz. Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh'un benimsediği hareketin adı Selefiye değildir. O sadece akliye ve halefiyedir. Çünkü onlar aklı nakli yasaklayan pozisyonuna getirmişlerdir. Efgani'nin gerçek durumu hakkında birçok incelemeler ve araştırmalar yapılmıştır. Onun durumu ortaya çıkmıştır. Onu harekete geçiren hususlar insanda birçok şüphe uyandırmaktadır. Evet, onun yolunda gidenin dikkatli olması gerekir. Tarihi gerçekler, Muhammed Abduh'un Masonlukla irtibatının olduğunu ortaya koymuştur. Masonluğun aslını bilmediğinden yanılarak onlara katıldığı gibi bir takım bahaneler öne sürmüşlerdir. Selefiye ile Cemalettin Efgani ve Muhammed Abduh hareketi arasında irtibat kurulması ithamdan, asılsız bir suçlamadan ileriye geçmez. Bu kuruntuyu dile getiren veya nakleden, Selefi Salih ile ilgili olan bu kelimenin tarihini, manasını, nereden türediğini bilmeyen kimselerdir. Nitekim önceki alimler, akide ve menheçte sahabenin anlayışına tabi olan herkesi selefi diye nitelemişlerdir. Mesela hadis alimi ve İslam tarihçisi İmam Zehebi, Siyer-ü Alamin Nübela isimli eserinde Hafız Darekutni'nin şöyle dediğini naklediyor. Kelam ilminden daha çok kızdığım bir şey yoktur. Ardından şöyle diyor Darekutni. O kelam ve ilmine dair asla tartışmaya girmedi ve onunla uğraşmadı. O selefi idi. Evet. Selefiye kelimesini kullanmak bidat midir? Yani bir kimsenin selefiyim demesi bidat midir? Bazı zihinlerde bunun gibi sorular dolaşıyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabilere bu isim verilmediğinden bu gibi şüpheler gündeme gelebiliyor. Bunun cevabı şöyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve ashabının zamanına selefiye denilmiyordu. Çünkü buna ihtiyaç yoktu. İlk Müslümanlar gerçek İslam'ı yaşıyorlardı. Selefiye kelimesine ihtiyaçları yoktu. Çünkü onlar yapı ve tabiat olarak selefiyedendiler. Ayrıca onlar hatasız olarak fasih, düzgün Arapçayı konuşuyorlardı. Nahiv ve sarf, gramer ilmi ve belagat gibi, edebiyat ilmi gibi aletlere ihtiyaçları yoktu. Lahin, yani konuşmada hata yaptıkları, birilerinin hata yaptığı görülünce dildeki bozukluğu tespit eden bu ilim ortaya çıkmış. İşte belagat, gramer, yani günümüzdeki ifadesiyle gramer denilen ilim ortaya çıkmıştır. Yine Müslümanların cemaatinden kopma ve ayrılmalar görülmeye başlanınca Selefiye kelimesi ortaya çıkmıştır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fırkılaşma, gruplara ayrılma hadisinde bugün benim ve ashabımın üzerinde olanlar sözüyle bunun manasına dikkat çekmiştir. Fırkalar çoğalıp hepsi de kitap ve sünnete göre hareket ettiğini ileri sürünce ümmetin alimleri bunları birbirinden daha iyi ayırıp hadisçiler ve selef dediler. Yani ehli hadis ve selef diye ek yaptılar. Bundan dolayı Selefiye kendilerine gerçek ve doğru İslam'a göre hareket etmeyi teminat altına alan bir şeye bağlanmakla diğer İslami grupların hepsinden farklı bir hale gelmiştir. İşte o şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacir ve ensardan olan sahabeleriyle onlara iyilik ve güzellik de onlara uyanların, onlar kendilerinin hayırlı oldukları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından tasdik edilen kimseler olduğu için, o nesilden olduğu için onların yoluna uymak olarak tarifini bulmuştur. Niye kendimizi selefe nispet ediyoruz? Halbuki Allah, Hac suresi 78. ayetinde Allah sizi daha önce Müslüman diye adlandırdı denilirse bu konuda Selim bin İd el-Hilali'nin Şeyh Elbani ile Abdülhalim Ebu Şukka arasında geçen şu diyaloğunu nakledelim. Tahrirul Mer'e fi Asrir Risale isimli eserin yazarı bu Abdülhalim Ebu Şukka. Elbani diyor ki Allah rahmet eylesin. Sana mezhebin nedir denilse ne dersin? O da Müslümanım dedi. Şeyh bu yetmez dedi. O Allah bizi Müslüman diye adlandırdı dedi ve Allah Azze ve Celle'nin Allah sizi daha önce Müslüman diye adlandırdı ayetini okudu. Şeyh fırkalar yaygınlaşmadan önce ilk dönemde olsaydık bu doğru bir cevap olurdu. Şu an akidede ayrıldığımız fırkalardan birine sorsak hepsi de yani Şia, Rafizi, Harici, Dürzi, Nusayri, Alevilerin hepsi de ben Müslümanım diyecektir. O halde bugün bu cevap yeterli gelmeyecektir. Ebu Şukka dedi ki, o zaman ben kitap ve sünnet üzere olan Müslümanım derim. Elbani bu da yetmez dedi. Neden deyince şöyle cevap verdi. Sen bu örnek verdiklerimizden birinin ben kitap ve sünnete uymayan bir Müslümanım diyeceğini zannediyor musun? Kim ben kitap ve sünnete uymuyorum der. Sonra şeyh ona benimsediğimiz prensibin önemini açıklamaya başladı. O prensip de Selefi Salihinin anlayışına göre kitap ve sünnettir. O da öyleyse ben Selefi Salihin anlayışıyla kitap ve sünnete uyan bir Müslümanım derim dedi. Şeyh birisi sana mezhebini sorsa hakikaten böyle mi söylersin dedi. Şeyh evet diye cevap verdi. Ebu Şukka evet diye cevap verdi. Elbani şöyle dedi. Dil yönünden onu selefi diye özetlememize ne dersin? Çünkü sözün hayırlısı az ve öz olanıdır. O da şöyle dedi. Nezaketen sana evet diyebilirim ama benim inancım biraz önce söylediğim gibidir. Çünkü senin selefi olduğunu duyduğunda insan zihnine gelen ilk şey selefilerin yapabileceği, kabalığa varan bir sertliğin bulunabileceği bir davranıştır. Elbani şu cevabı verdi. Söylediğinin doğru olduğunu farz et. Ben Müslümanım dersen zihnine Şia, Rafizi, Dürzi ve İsmaili gibi isimler gelmez mi? O da şöyle dedi. Olabilir ama ben o sizi Müslüman diye adlandırdığı ayetine uymuş olurum. Elbani şöyle cevap verdi. Hayır kardeşim, sen ayete uymadın çünkü ayet gerçek ve doğru İslam anlamına gelmektedir. İnsanlara akıl seviyelerine göre hitap edilmesi gerekir. Birisi senden ayette kastedilen anlamında Müslüman olduğunu anlayabilir mi? Az önce söylediğin mahzurlar doğru da olabilir yanlış da. Çünkü söylediğin sertlik inanç ve ilimle ilgili bir metot olarak değil de bazı kişilerde de olabilir. Kişileri boş ver. Biz menheçten bahsediyoruz. Şia, Dürzi, Harici, Sufi veya Mutezili dediğimizde söylediğin mahzurlar ortaya çıkar. Öyleyse konumuz bu değil. Biz Allah'ın kabul ettiği insan mezhebini ifade eden ismi arıyoruz. Sonra şeyh, Sahabenin hepsi Müslüman değil miydi dedi. O da elbette dedi. Şeyh de şöyle dedi. Fakat onların arasında hırsızlık ve zina yapanlar vardır. Bu onlardan birine ben Müslüman değilim deme hakkını vermez. Hatta o bir menheç olarak Müslüman ve Allah'la Resulüne inanan birisidir. Fakat o ara sıra programına, menhecine aykırı davranmıştır. Çünkü masum değildir. Bundan dolayı biz akide, düşünce ve Allah'a kulluk ettiğimiz dinimizin işleriyle ilgili, amelleriyle ilgili hususlarda hayatımızdaki davranışımızı bildiren kelimeden bahsediyoruz. Falancanın sert veya yumuşak olması başka bir şeydir. Yine şey şöyle devam etti. Müslüman kelimesinde devamlı ısrar etmemen için şu veciz kelimeyi düşünmeni istiyorum. Biliyorsun ki kastettiğini anlayacak asla birisi yoktur. Öyleyse insanlara akıl derecelerine göre hitap et. Verdiğin cevaptan dolayı Allah senden razı olsun. Evet. Naslarda Fırkayı Naciye, yani kurtulan fırka, kurtulan grup, Taife-i Mansura, yardım olunan taife gibi bazı isimler gelmiştir. Yine garipler, sevad-ı azam gibi bazı tanımlamalar gelmiştir. Şimdi bunları görelim inşallah. Fırkayı Naciye ve Taife-i Mansura hakkında söyleyeceklerimiz birkaç yönden. Birincisi, İslam ümmetinin fırkalaşması, yani ayrılığa düşmesini yasaklayan hadisler den birisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar da 71 veya 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bu konuda birçok sahabeden rivayetler vardır. Muaviye radıyallahu anh'den gelen rivayette şu ziyade var. Ümmetimin arasından Kudüs hastalığının vücutta hızla ilerleyip girmediği damar ve mahsal bırakmadığı gibi, eklem bırakmadığı gibi kötü arzu, heva ve isteklerin sardığı kimseler çıkacak. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetinde şu ziyade var. Birisi dışında hepsi ateştedir. O kurtulan birisi ise cemaattir. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh'den gelen rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh hadisine benzer bir ifade vardır. Bu da, bunda şu da var. Bunlar şahsi görüşleriyle dinde kıyas yaparlar. Haramı helal, helali haram yaparlar. Bu da hasen bir hadistir. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh'den uzun bir metin ile rivayet edilir. Yine bu hadis. Onda şu ziyade var. Kurtulan fırkanın tarifinde Es-Sevadul Azam, yani büyük Müslüman topluluğu, kurtulan fırka bu şekilde tarif edilmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den gelen rivayette Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine yakın bir benzer bir ziyade vardır. Yani birisi dışında hepsi ateştedir lafzıyla. İbni Amr bin As radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette de kurtulan fırkanın vasfı şöyle gelir. Bugün benim ve sahabilerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Evet, bu konuda yine Amr bin Af el-Müzeni, Ebu Derda, Ebu Ümame, Vasile bin el-Eska ve Enes bin Malik radıyallahu anh'den hepsi de aynı hadisi rivayet etmişlerdir. Bu hadis sahihtir. Evet, dişlerle ısırılırcasına sarılınacak asıl haliyle kalan fırkanın adı Naciye, kurtulan fırka diye gelmiştir. Çünkü o fırkalaşmadan, yani ayrılığa düşmekten kurtulmuştur. Allah'ın izniyle ateşlerinde kurtulacaktır. Taife-i Mansura, yardım olmuş taife ile ilgili hadislerde benim ümmetimden bir topluluk Allah'ın emirlerini yerine getirmeye devam edecektir. Onlara yardımdan çekinenler ve onlara muhalefet edenler bu taifeye zarar veremeyecek. Allah'ın emri yani kıyamet onlara gelince kadar onlar bu muzaffer, galip hal üzerinde olacaklar. Hadisin ravilerinden Umer şöyle demiştir. Malik bin Yuhamir şunu söyledi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, o Allah'ın emrini yerine getiren kimseler Şam'da ikamet edeceklerdir dedi. Muaviye bin Ebi Süfyan, bu Malik bin Yuhamir, Muaz'dan onlar Şam'da olacaklar derken işittiğini söylüyor demiştir. Mughire bin Şube radıyallahu anh'ın şu ifadelerle rivayet ettiği hadis, yine Taife-ül Mansura hakkında gelen rivayetlerden. Ümmetimden bazı kimseler devamlı üstün ve galip durumda olacaklar. Bu haldeyken onlara Allah'ın emri, kıyamet gelecektir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette de, ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar devamlı hakkı savunacaktır. Sevban radıyallahu anh'ten gelen rivayette, ümmetimden bir grup devamlı hakkı savunacak ve yardım etmeyenlerin onlara zararı dokunmayacak. Onlar bu haldeyken Allah'ın emri gelecek. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, ümmetimden bir grup devamlı hak için savaşarak kendilerine karşı çıkanları yenecekler. Hatta onların son kişisi Mesih Deccal ile dövüşecek, savaşacak. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelen rivayette, ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak için savaşacak. İsa aleyhisselam nüzul edecek. O grubun önderi, imamı İsa aleyhisselama gel bize namazı kıldır diyecek. O da hayır. Siz birbirinizin imamı durumundasınız. Allah'ın bu ümmete böyle bir lütfu vardır diyecek. Seleme bin Nüfeil radıyallahu anh hadisinde de şöyle buyruluyor. Asıl savaş şimdi başladı. Ümmetimden öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda savaşacaklar. Allah da bazı insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yüzünden diğerlerine rızık verecek. Dikkat edin, müminlerin asıl yurdu Şam'dır. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Evet, Abdullah bin Amr ve Ukbe bin Amir radıyallahu anhümden gelen rivayetlerde, ümmetimden bir grup Allah'ın emrini yerine getirmek için savaşmaya devam edecekler. Karşı çıkanlar onlara zarar veremeyecekler ve onlar bu haldeyken kıyamet kopacak buyuruluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis, ümmetimden bir taife her zaman Allah'ın emrine bağlı kalacak. Karşı çıkanlar onlara bir zarar veremeyecektir. Kurra radıyallahu anh'ten gelen rivayette de, Şam halkı bozulunca sizin orada ikamet etmenizde hayır yoktur. Kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden bir taifeye destek olunacak ve karşı çıkanlar onlara zarar veremeyecektir. Atların alınlarında hayır vardır ifadesinden kasıt, kıyamet gününe kadar cihat devam edecektir. Yani cihat için donanımlarınızı hazır tutun işareti vardır bu hadiste. Allah en iyi bilendir. Cabir bin Semura radıyallahu anh'ten gelen rivayette, bu din kıyamet kopuncaya kadar sapasağlam kalacak ve bir Müslüman topluluğu onun için devamlı mücadele edecek buyurulmuştur. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın farklı ifadelerle rivayet ettiği iki hadiste şu şekilde gelmiştir. Kıyamet gününe kadar ümmetimden bir taife güçlü olarak din için devamlı mücadele edecek. Yine diğer lafzında, kıyamet kopana kadar garp ehli devamlı hakkın üstün gelmesi için mücadele edecektir. Ebu İnebetül Havlani radıyallahu anh hadisinde, Allah bu dinin mensuplarını ilahi emirlere itaat etme uğrunda çalıştıracak adamı daima onların arasından çıkarır. Böyle adamı eksik etmez buyurmuştur. Velhasıl Taife-i Mensura ile ilgili hadisler mütevatirdir. Nitekim İbn-i Teymiye, İktiza-ı Sırat-ı Mustakim isimli eserinde, Suyuti el-Esharul-Mütenasira, Elbani Salatul İden isimli risalesinde ve daha başka muhaddisler, bu hadislerin, Taife-i Mansura hakkındaki hadislerin mütevatir olduğunu belirtmişlerdir. Taife-i Mansura, yani desteklenen grubun tarifi bu hadislerden alınmıştır. Çünkü onlar hak için direnirler ve onun uğrunda mücadele ederler. Allah Azze ve Celle de o grubu koruyup gözetir. Kıyamet onlar bu haldeyken kopar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Fırkayı Naciye ile yani kurtulan fırkayla Taife-i Mansura'nın menheç ve durumlarını şu hadislerine bildiriyor. Menhecin tarifi üç ifadeyle gelmiştir. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Bu Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh hadisinde gelmişti. Enes ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhuman hadislerinde cemaat, kurtulan fırka cemaat ile vasıflanmıştı. Ebu Ümame radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de sevad-ı azam yani Müslümanların çoğunluğu diye ifade edilmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu sahih ifadeleri birbirleriyle uyum içindedirler. Birbirlerine muhalif değillerdir. Nitekim İmam Acurri Eşşeriya isimli eserinde şöyle açıklar. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kurtulanlar kimlerdir diye sorulunca şöyle dedi. Benim ve ashabımın üzerinde olduğu yolda bulunanlar. Sevadı azam ve birisi cennette olacak, o da cemaattir. Hadislerinde de yine hepsi aynı manaya işaret etmiştir. Evet, Acurri böyle diyor ve isabetlidir de. Taife-i Mansur'a cemaattir. Çünkü cemaat, büyük sahabi Abdullah bin Mesud'un da tarif ettiği gibi tek başına olsam bile hakka uymaktır, hakkı kabul etmektir. Amr bin Meymun el-Evdi şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zamanında yanımıza Muaz bin Cebel radıyallahu anh geldi. Onu sevdim ve Şam'da toprağa gömünceye kadar ondan ayrılmadım. Ondan sonra en iyi fakih Abdullah bin Mesud'dan ayrılmadım. Bir gün onun yanında namazın geciktirilmesinden bahsedildi. O da şöyle cevap verdi. Namazı evlerinizde kılın, sonra onlarla birlikte nafile olarak tekrar kılın. Yani burada kastedilen şey şu. Bir takım idareciler, halifeler namazı vaktinin dışında, vaktini geciktirerek kılıyorlardı. Bu durumu Abdullah bin Mesud'a sordum. Çünkü bunların yaptıkları bir fısktır. Vaktinden ertelemek büyük günahtır. Onların arkasında hala kılalım mı gibi bir şey soruyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de cevabında namazı evlerinizde yani vakitlerinde kılın. Sonra onlarla birlikte kıldığınızı nafile olarak kabul edin diyor. Amr bin Meymun şunu anlattı. Abdullah bin Mesud'a cemaat konusunda nasıl düşünmeliyiz diye soruldu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bana şöyle cevap verdi. Ey Amr bin Meymun! Cemaatin büyük bir kısmı cemaatten ayrılmıştır. Asıl cemaat yalnız başına olsan bile Allah'a itaati kabul etmektir. Evet, bunu Lalkai Şerhu Usulü İtikadi Ehl-i Sünne isimli eserinde İbn-i Asakir Tarihu Dimeşk isimli eserinde rivayet etmiştir. Elbani de Mişkatül Mesabih isimli eserin tahkikinde sahih olduğunu söylemiştir. Büyük alim Ebu Şame el-Makdisi El-Ba'isu ala inkaril bide'i vel havadis isimli kıymetli eserinde şu sözleriyle buna delil getirmiştir. Cemaatten ayrılmama emri geldi. Bundan kastedilen sarılanı az yani bu cemaate sarılan az, karşı çıkan çok olsa bile hakka tabi olmak ve ondan ayrılmamaktır. Çünkü hak peygamber ve ashabından oluşan ilk cemaatin yapıp uyguladığıdır. Onlardan sonraki batılda olanların çokluğuna itibar edilmez. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Büyük alim İbn-i Kayyim el-Cevziye, İgâsetül Lehvan min Mesâid-i Şeytan isimli eserinde şöyle diyor. Ebu Şame diye tanınan Ebu Muhammed bin İsmail'in El-Havadis vel-Bid'a isimli kitabında şu sözleri ne kadar güzeldir. Yani bu az önce okuduğum sözlerini kastediyor İbn-i Kayyım. Gözleri olan anlar ki cemaat tek başına olsa bile hakkı kabul etmektir. Bu Taife-i Mansur'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde hak için mücadele eden diye tarif edilmiştir. Taife kelimesi Arap dilinde bir ve daha fazlasını ifade eder. Fakihlerin edibi ve ediplerin fakihi olan İbn-i Kuteybe Eddineveri, kıymetli kitabı Et-Te'vilu Muhtelefil Hadis isimli eserinde şöyle diyor. Taifenin en azı üçtür dediler ve yanıldılar. Çünkü taife, bir, üç ve daha fazla olabilir. Taife, parça, kısım anlamındadır. Tek, bir kavmin parçası olabilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Müminlerden bir taife de onların cezalandırılmasına şahit olsun. Bu biri ve ikiyi kastetmektedir. Evet, bu lügat ve din alimlerinin ittifak ettikleri bir husustur. Taife-i Mansura'nın cemaat olduğu konusunda kuşku yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Cemaat ile ilgili emir genel bir ifadedir. Bundan kastedilen ise hususidir. Çünkü cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının icmaıdır. Kim onların yaptığına sarılır, onlardan sonraki kimselerden ayrılırsa cemaatten ayrılmış olmaz. Kim onlardan yani sahabilerden ayrılıp sonrakilere uyarsa cemaatten ayrılmış olur. Sahabeden sonraki cemaat kendileri hakkında din, akıl ve ilmin birleştiği, heva yani şahsi arzuyu terke sarılan kimselerdir. Sayıları az da olsa çok da olsa fark etmez. İshak bin Rahüye şöyle demiştir. Cahillere sevad-ı azamı yani büyük karaltıyı sorsan insan topluluğu, insan kalabalığı derler. Cemaatin peygamberin peşinden ve yolundan giden alim olduğunu bilmezler. Kim onunla yani kim alimle birlikte olur ve ona uyarsa işte o cemaattir. Bunu Ebu Nuaym Hilyetül Evliya isimli eserinde İshak bin Rahüye'den rivayet ediyor. İmam Şatibi bu sahih sünni anlayışı teyit etmek üzere El-İtsam isimli değerli eserinde şöyle diyor. Onun hikayesini düşün. Cemaatin insan topluluğu yani insan kalabalığı olduğunu zannedenin hatalı olduğunu anlarsın. Onların arasında bir alim yoksa ki bu alimlerin anlayışı değil avamın anlayışıdır. Yani salt bir kalabalığın cemaat olduğu anlayışı. Bu doğru yoldan sapmamak için bu hataya düşen güçlü bir durumda olsun. Muvaffakiyet ancak Allah'tandır. Şu ifadelere dikkat edin. İmam Lalkai Şerhu Usul-i İtikadi Ehl-i Sünne vel Cema'a isimli eserinin baş tarafında, birinci cildinin 25. sayfasında Taife-i Mansura'yı ve Fırka-i Naciye'yi tarif ederken şu ifadeleri kullanıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. İnkarcılar onlara kızdılar. Yani bu Taife-i Mansura ve Fırka-i Naciye'yi. Çünkü onlar sevad-ı azam ve en büyük çoğunluktur. İlim ve hikmet, akıl ve hilim, halifelik ve liderlik, mülk ve siyaset onlardadır. Onlar cumalara ve cemaatlere gelenlerdir. Cemaat ve mescitlerden ayrılmayanlardır. Kurban kesen ve bayram yapan kimselerdir. Hacca ve cihada gidenlerdir. Gelene de gidene de iyilik edenlerdir. Allah için hakkıyla cihat ederek geçit ve köprüleri koruyan kimselerdir. Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmu'ul Fetava isimli eserinde şöyle diyor. Bundan dolayı o fırkayı Naciye'yi ehl-i sünnet vel cemaat diye tarif etmiştir. Onlar da en büyük cumhur ve sevad-ı azamdır. Yani kim sahabe ve tabiinin menheci üzerine giderse yaşadığı muhitte, yaşadığı ülkede, yaşadığı köyde tek başına dahi olsa o büyük çoğunluktur, büyük karaltıdır. Çünkü o büyük karaltıya uymuştur. Allah ve Resulü tarafından övülen, tasdik edilen cemaate uymuştur, sahabe topluluğuna uymuştur. Bu kelimeleri, bu sözleri iyi düşünüp ezberlemek lazım. Çünkü bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önce geçen fırkalaşma konusundaki hadislerinin avam ve fakihler gibi anlamanın ortaya çıkardığı problemleri ortadan kaldırır ve ümmetin çoğunun kendi bidat ve sapıklıklarına benzediklerini, bu sapıklıkları benimsedikleri zannıyla çoğu kişinin cehenneme gireceği hükmünü verdiğinden gerçeğe aykırı iddiasıyla bu hadisleri reddeden sapık fırkaların tellalliğini yapan zihinlerin getirdiği şüpheleri de savmuş olur. Böyle yapan kişiler şunun farkına varmıyorlar. Sağlam maya çoğunu inşallah gerçek ve doğru inanca götürecektir. Bundan dolayı halef yani sonrakilerin mezhebinin başındakiler koca karıların dini üzere ölmeyi istemişlerdir. Bu Taife-i Mansura'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde olduğu şey olduğunda kuşku yoktur. Çünkü o hak olandır. Hak, peygamber ve sahabelerinin yaptığıdır. Kim tek başına da olsa fırkalaşmadan önceki bu ihtilaflardan, fırkalaşmalardan önceki cemaatin yap uyguladığına devam ederse öyleyse o da cemaattir. Böylece Fırka-i Naciye'nin, kurtulan fırkanın ve Taife-i Mansura'nın yani yardım olunmuş, desteklenmiş Taife'nin yolundaki işaretler belli olmuştur. Ümmetin selefinin yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, onunla birlikte olanların ve kıyamet gününe kadar iyilikle onlara uyanların anlayışına göre kitap ve sünnet. Bu anlayışa göre ümmeti tevhide davet etmek, Allah'ın ipine sarılmaktır. Bu kaybolmuş ümmetin şerefini iade etmeye ve elde edilmeye çalışılan emelini gerçekleştirilmeye layık olandır. Çünkü bu fıtrata uygun dindir. Allah emrini yerine getirendir. Fırka-i Naciye ve Taife-i Mansura'nın durumunu bildiren dört özellik vardı hadislerde dikkat edin. Devamlı mevcut olan yani kıyamet gününe kadar eksilmeyen Yani hiç eksik olmayan, hiç silinmeyen, ortadan kaybolmayan taife. Tek kişi bile kalsa. Galip ve muzaffer olmak. Yardım etmeyen ve karşı çıkanların, yani bidatçilerin ve kafirlerin zarar veremeyeceği taife. Biri dışında diğer hepsinin ateşte olacağı. Yani ateşten kurtulan fırkadır bu fırka. Taife-i Mansura ile ilgili hadislerin hepsi onun devamlı İslam üzere kalacağını bildirmektedir. Onlar bu haldeyken de kıyamet kopacaktır. Evet, bu alimlerin açıkladığı önemli bir özelliktir. Çünkü bunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir mucizesi vardır. Nitekim haber verdiği şey gerçekleşmiştir. İmam Münavi, Feyzul Kadir isimli eserinde şöyle diyor. Bunda apaçık bir mucize vardır. Şu ana gelince kadar ehli sünnet her devirde sürekli galip ve üstün gelmiştir. Haricilerin, Mutezile'nin, Rafıza'nın ve başkalarının farklı türlerde bidatleri ortaya çıktığı andan itibaren hiçbirinin üstünlüğü kalmadı ve güçleri devam etmedi. Hatta ne zaman savaşın ateşini tutuşturdularsa Allah kitap ve sünnetin nuruyla onları söndürdü. Hamd ve minnet Allah'adır. Bidatçileri ve kafirleri kızdırmasına gelince, yani bu fırka bidatçileri ve kafirleri kızdırır. Allah'ın yetiştirdiği bu iyi taifenin fidanı gelişmiş, güçlenmiş, kalınlaşmış, hiçbir eğrilik görülmeyecek şekilde gövdesi üzerine dikilmiştir. Ziraatle ilgili uzmanlar, yani onun o filizden büyüdüğünü, solacağını, meyve vereceğini ve yok olacağını bilenler onu görünce sevindiler. Sahtekar ve yalancılar görünce kalpleri öfke ve üzüntüyle doldu. Onlar öfkelerinden çatlasınlar. Bu örnek alınacak ilk neslin niteliğidir. Fetih suresinin 29. ayetinde sahabeler böyle tarif ediliyor. İşte bu onların Tevrat ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun aynı zamanda Taife-i Mansura'nın, yani örnek alınacak ilk nesil olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ashabının izinden giden ve berrak kaynağı kitap ve sünnetten içen hadislerin, hadisçilerin ehli hadisin niteliği olduğunda da hiçbir şüphe yoktur. Kafirleri kızdırma amacı gösteriyor ki, لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفْوَارِ Bu taife Allah'ın diktiği ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirmeyi üstlendiği bir fidandır. Çünkü bu Allah'ın gücünü gösteren delillerdendir. O Allah'ın nurunu ve Müslümanların gönüllerindeki korunu söndürmeye çalışan Allah'ın düşmanlarını kızdırmak için bir vasıtadır. Ancak Allah müşrikler hoşlanmasa da nurunu tamamlayacak, kafirler hoşlanmasa da dinini galip kılacaktır. Bundan dolayı bidatçilerin her devir ve her yerde hadisçilere, ehli hadise düşman olduklarını görürsünüz. Şu ifadelere dikkat edin. Ebu Osman Abdurrahman bin İsmail es-Sabuni, Allah rahmet eylesin, Akidetü's-Selefi Ashabil Hadis isimli kitabında şöyle diyor. Bidatçilerin alametleri üzerlerinde görülmektedir. Onların en belirgin alametleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği haberleri taşıyanlara, yani ehli hadise, aşırı düşmanlık, onları hakir görmek ve küçümsemek, haşevi, cahil, zahiri ve müşebbihi adlarını vermektir. Bunun sebebi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haberlerinin ilimle ilgisinin olmadığına, ilmin şeytanın onlara verdiği akıllarının bozuk sonuçları, içlerindeki karanlık vesveseleri, iyilikten yoksun kalplerinin düşünceleri, boş kelime ve delilleri, hatta tutarsız ve batıl şüpheleri olduğuna inanmalarıdır. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Muhammed Suresi 23. ayet. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Ömer abi bir şey mi diyecekti? Hac suresi 18. ayetinde Ebu Osman es-Sabuni, Nurettin Sabuni değil, yani Nurettin Sabuni'yi biliyoruz, o maturidilerdendir. Ebu Osman Abdurrahman bin İsmail es-Sabuni, selef alimlerinden. Allah ona rahmet eylesin. Evet, Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Allah dilediğini yapar. Hac suresi 18. ayet. Amin cümlemizde. Ahmet bin Sinan el-Kattan şöyle demiştir. Dünyada hiçbir bidatçı yoktur ki hadisçilere kızmasın. Ehli hadise kızmaz. Kişi bidat çıkardığı zaman kalbinden hadisin verdiği tat çıkarılır. Hatibül Bağdadi, Şeref-i Ashabil Hadis isimli eserinde rivayet ediyordum. Fakih Ebu Nasır bin Es-Sellam şöyle diyor. İnkarcılara hadis dinlemekten ve isnadını rivayet etmekten daha ağır ve daha çirkin gelen bir şey yoktur. Ebu İsmail, Muhammed bin İsmail et-Tirmizi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ahmet bin el-Hasen et-Tirmizi ile birlikte Ebu Abdillah, Ahmet bin Hanbel'in yanındaydık. Ona şöyle dedi. Ey Ebu Abdillah, Mekke'de İbn Ebi Kuteyle, İbn Kuteybe değil dikkat edin, İbn Ebi Kuteyle hadisçilerden bahsedilince onlar kötü kimselerdir diye cevap verdi. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel elbisesini silkeleyerek ayağa kalktı ve zındık, zındık, zındık diyerek evine girdi. Bunu da Hatibül Bağdadi, Şeref-i Ashabil Hadis isimli eserinde Hakim Marifet-i Ulumil Hadis isimli kitabında rivayet ediyor. Yine hakim aynı eserinde şöyle diyor. Bizim zamanımızda, yolculuklarımızda ve memleketlerimizde bir tür inkarcılık ve bidatlere mensup olan herkes Taife-i Mansura'ya ancak hakaret ederek bakar ve ona haşevi ederlerdi. Ebu Hatim er-Razi şöyle demiştir. Bu arada anekdot olarak şunu düşelim. Muhammed Zahid el-Kevseri, Ebu Bekir Sifil gibi kimseler Selef menheci üzerine inanan, itikad eden kimselere haşevi diyorlar hala. Allah onların şerlerinden korusun bu ümmeti. Ebu Hatim er-Razi şöyle diyor. Bidatçıların alameti hadis ehline sövmeleridir. Zındıkların alameti hadisçilere haşeviye demeleridir. Böylece onlar eseri yani rivayetlerde gelenleri geçersiz hale getirmek isterler. Tıpkı zamanımızda bazılarının kıyası dinde bir delil görerek hadislere başvurmayı adeta bir sapıklık gibi takdim etmeleri gibi. Evet, Ebu Hatim er-Razi'nin sözüne devam edelim. Kaderiyenin alameti ehli sünnete müşebbihe demeleridir. Rafızlanın alameti yani şiaların alameti ise hadislere nabite ve nasibe demeleridir. Az önce ismi geçen Ebu Osman es-Sabuni, Akidetü Selef isimli eserinde şöyle demiştir. Bunların hepsi bağnazlıktır. Ehli sünnet kavramına sadece bir isim dahildir. O da ehli hadistir, hadiscilerdir. Devam ediyor. Ehli sünnet adını verdikleri bu isimler arasında bidatçileri gördüm. Allah'ın lütfuyla onlara diğerlerinden hiçbiri dahil değildir. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müşrikler gibi davranmışlardır. Onun hakkında söylenen sözleri onlar da söylemektedir. Bazıları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a büyücü, bazıları kahin, bazıları şair, bazıları mecnun, deli, bazıları da iftiracı, uydurucu ve yalancı dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bütün bu kusurlardan uzak idi. O sadece seçilmiş bir Resul idi. Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 9. ayetinde şöyle buyuruyor. Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler ve haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Bidatçiler de Allah onları rezil etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini nakledip rivayet edenler, onu örnek alan ve hadisçiler, ehli hadis diye bilinen veya selef ehli diye bilinen, onun sünnetiyle doğruyu bulanlar hakkında ileri geri konuşmuşlardır. Bazıları onları haşevi, bazıları müşebbihe, bazıları nabite, bazıları nasibe, bazıları cebriye ve bazıları da zahiri diye adlandırıyorlar. Hadisçiler, ehli hadis bunlardan uzaktırlar. Onlar sadece parlak sünnetten, beğenilen davranışlardan, doğru yollardan, etkin ve güçlü delillerden ibarettir. Allah Azze ve Celle onlara kendi kitabına, vahyine ve hitabına, en yakın dostlarına uymayı, ümmetine söz ve davranışla iyiliği emrettiği, kötülükten sakındırdığı, siretine uymaya, sünnetine sarılarak doğruyu bulmalarını sağladığı haberlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almayı nasip etmiştir. Evet, başka milletler, başka dinlerin mensupları nasıl ki İslam ümmetinin aleyhinde uğraşıyorlarsa, bidatçı fırkalarda selefe yani ehli hadise saldırmaktadırlar. Çünkü İslam ümmeti diğer milletler arasında gözde bir millet olduğu gibi ehli sünnet ve ehli hadis de diğer fırkalar arasında gözde bir durumdadır. Böylece onlar yani bu bidat fırkaları kendi selefleri olan Rafıza, Hariciler ve Kaderiyye'nin daha önceki selefimiz olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yaptıkları gibi kitap ve sünneti delil yapmamızı tenkit etmek istiyorlar. Ahmet bin Süleyman et-Tüsleri şöyle diyor. Ebu Züra'nın şöyle dediğini duydum. Bir kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birini tenkit ettiğini görürsen bil ki o zındıktır. Çünkü bize göre Resul haktır, Kur'an haktır. Kur'an ve sünneti bize ancak sahabiler ulaştırmıştır. Onlar kitap ve sünneti geçersiz hale getirmek için delil getirmemizi tenkit etmek istiyorlar. Asıl tenkit edilmesi gereken onlardır. Çünkü onlar zındıktır. Evet, Hatibül Bağdadi El-Kifaye isimli El-Kifaye fi İlmir Rivaye isimli eserinde rivayet ediyor bunu. İsnadı sahihtir. Şanlıların gözdesi olan Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Hadisçileri tenkit edip onların mezhebinden ayrılanların kesinlikle cahiller, zındıklar ve münafıklar olduğunu anlayacaksın. Bunu Gönenli Ali söylemiyor. İbn Teymiye söylüyor. İmam Ahmet İbn Ebi Kuteyle'nin yanında Mekke'deki hadisçilerden bahsedildiğinde onlar kötü kimselerdir diye söylediğini duyunca elbisesini toplayarak ayağa kalkmış, zındık, zındık, zındık diyerek evine girmişti. Çünkü o, onun ne demek istediğini anlamıştı. Evet, iyilerin, salihlerin hile, tuzak ve aldatma, onların kandırmalarına yakalanmamaları için bu ümmetin alimleri uyarıda bulunurken sapıklığa davet edenlere ve pusuda bekleyen yavrularına işte böyle davranıyorlardı. Evet, süre bayağı oldu galiba. 1 saate yakın oldu. Aslında bu konu devam edecek Allah izin verirse. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in hadislerde gelen daha başka vasıfları var. Mesela guraba, garipler bunlardan birisi. Yine cemaat. Allah izin verirse buna haftaya devam edelim. Bugünlük burada bırakalım. Çünkü bu konu bayağı uzun. Yani devam etsek bir saat daha sürer. Sohbette uzadığı zaman biraz sıkıcı olabilir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Amin. Allah cümlemizden razı olsun.